Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün tarihe mal olmuş anlaşmalardan konuşacağız, bahsedeceğiz. Bazen öyle savaşlar oluyor ki o kadar uzun sürüyor ki nasıl başladığı, neden başladığı bilinmiyor. Bir an önce bitse, bir anlaşma imzalansa diye düşünüyorsunuz. Tarihe bu şekilde geçmiş savaşlar var. Yüzlerce yıl sürenler. Bazen hakikaten çok iyi başladığınız bir savaşı şanssız bitiriyorsunuz ve sizin için, sizin ülke tarihiniz için belki de bir dönüm noktası olabilecek anlaşmalar imzalıyorsunuz. Bazen şanssız başlıyorsunuz ama öyle bir anlaşma imzalıyorsunuz ki belki müttefikleriniz, belki masadaki diplomasiyle şanslı duruma düşüyorsunuz.
Evet, tersi de mümkün. İyi bir savaş dediğiniz gibi kötü bir anlaşmayla semeresiz kalabiliyor veya çok başarısız bir savaş ustaca bir manevrayla asgari zararla veya beklenenden daha fazlasını getirebiliyor. Şimdi savaş tabii iyi bir şey değil. İnsana getirdiği felaket, acı, gözyaşı, ölüm, kan, barut, şehirlerin yıkılması. Barış iyi, barış hayırlı. Bizim kültürümüzde de öyledir ama bazen savaş kaçınılmaz oluyor. Diplomasinin, karşılıklı görüş alışverişinin halledemediği mevzularda silahlar konuşuyor. Bu aslında çok mantıksız bir şey. Yani savaş şu demek, savaş şu demek. Yani burada haklı olan değil, güçlü olan kazansın demek. Eski bir sözdür. El hükmü limen galebe, güçlü olanın sözü geçer. Halbuki haklı olanın sözünün geçmesi lazım. Ama insanlar nedense haklı oldukları zaman tamam ama haksız oldukları zaman da haklı çıkmak isterler.
Ve hatta o zaman daha çok isterler.
Daha çok isterler. Daha çok isterler. Hatta çok zaman gücüne bakarak kendisinin haklı olduğunu ekspoze etmek isterler. Halbuki haklı olanın, doğru olanın sözünün geçmesi lazım. Ama gerçek böyle değil, realite böyle değil maalesef. Dediğiniz gibi sizin tarih, savaşlar tarihidir. İnsan yaratıldığından bu yana başkalarından bir şeyler istemiş. Hakkı olan şeyi müdafaa etmek şöyle dursun. Hakkı olmayan şeyi de istemiş. Bu savaşlara yol açmış. Mücadeleye yol açmış. Buradan birisi galip gelmiş. Enteresandır, tarih boyunca savaşlardan her zaman da haklı olan çıkmamış. Hatta bazen savaşlar öyle bir mecraya varmış ki insanlar savaşın niçin çıktığını, hangi sebeple çıktığını unutmuş. Yüz yıl süren savaşlar vardır. Yüzlerce yıl antik çağda süren savaşlar vardır. Veya iki saatte bir meydan muharebesinde çözülen, neticelenen savaşlar vardır. Mesela Mohaç Meydan Muharebesi, Türklerle Osmanlılarla Avusturyalılar arasında cereyan eden Mohaç Meydan Muharebesi, ki tabii Macar askerleri de vardı karşı tarafta, iki saat sürmüştür. İki saat.
Düşünsenize o ordu, o iki ordunun seneler, belki senelerce süren hazırlıklarını,
tabii, tabii, muazzam
aylarca
iki ordu.
Süren yol hazırlıklarını.
Tabii, Osmanlı ordusunun aylarca süren yolculuğu ve masrafı, hazırlığı, karşı tarafın belki o kadar uzun olmayan ama yine de hazırlığı gerektiren zamanı. İki saat içinde, yani bu bir sinema filmine benziyor. La teşbih ve la temsil. Bazen aylarca, hatta senelerce uğraşıyorlar bir filmi çekmek için. Çok masraf ediyorlar. Filmin müddeti 1,5, en fazla 2 saat.
Evet.
Onun için. Şimdi bu harpte böyle ama tarihte her zaman böyle 2 saatte, 1 saatte meydan muharebeleri olmamış. Dediğiniz gibi sizin bu meydan muharebelerin hazırlık safhası var. Düşünün, Timur ta Semerkant'tan kalkmış, binlerce kilometreyi filleriyle, askerleriyle yürümüş. Hem de Irak, Suriye üzerinden yani yürümüş. Ankara Meydan Muharebesi'nden önce Osmanlı ordusu da Bursa'dan Ankara'ya gelmiş. Timur epey bir uğraştırmış. Yani dediğiniz gibi sizin hazırlık safhaları çok uzun sürmüş. Ama kısa bir, yani öğleden sonra sabah başlayıp ikindi vaktini biten bir muharebede Osmanlı Devleti ağır bir mağlubiyete uğramış. Yani savaşlar kısa da sürse, uzun da sürse bir takım acıları beraberinde getiriyor. Ama tarihte öyle olmuş ki, öyle olmuş. Aklı başında milletler işi savaşa sürmeden güçlü diplomatlarla, güçlü diplomasi faaliyetleriyle savaşı önlemişler. Bizim bir atasözümüz vardır. Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı. Yani öyle yerinde ve usturuplu konuşulur ki icabında büyük savaşlar önlenir. Bazen de öyle patavatsızca hareket edilir ki normalde barış içinde yaşanacakken hiç yoktan insanlar birbirine girerler. Jonathan Swift, Gulliver'in Seyahatleri adlı romanında, fantastik bir romandır ama aslında gerçeklerden ilhamla yazılmıştır. Lilliput ülkesinde ki savaştan bahsediyor. Savaşın sebebi yumurtayı sivri tarafından mı kırıp yiyeceğiz, yuvarlak tarafından mı kırıp yiyeceğiz? Bundan dolayı iki halk senelerdir süren bir muharebe yapıyorlar ve muharebe bitmiyor. Her iki taraf çok haklı olduğunu düşünüyor ama aslında bakarsanız böyle değil. Tarihte de savaşlara bakarsanız çoğunun sebebi sudan sebeplerdir.
Savaşlarda haklı olmaktan çok haklı olduğuna inanmak herhalde insanları güçlü hale çeviriyor.
Evet, orduları. Ve beklentiler. Yani ben bu savaşı yaparsam, bu savaşın neticesinde şuraları kazanacağım, şu kadar ganimet elde edeceğim, şu kadar toprak elde edeceğim, bana vay be diyecekler. Peki o zaman bu emellerini haklı çıkaracak bahane, o bahane de çok gecikmez. Birinci Cihan Harbi'nde Almanya ile İngiltere birbirini öyle bilendiler ki, yani bir kibrit alevi bu savaşı koparmaya yeterdi. O kibrit alevi de Saraybosna'dan geldi. Bosna Sarayı'na ziyarete gitmiş olan Avusturya Veliahtı Franz Ferdinand, yani kral imparator olacaktı yaşasaydı. 1916'da amcası vefat etti, o imparator olacaktı. Franz Ferdinand arabada bir Sırp tetikçi terörist tarafından öldürüldü. Allah Allah. Almanya ile İngiltere hasım, öldürülen Avusturya veliahtı, öldüren Sırp. Bu nasıl bir
olayın
savaş çıkarır?
Olayın gerçekleştiği yer.
Ama Avusturya Almanya'nın. Ha, olayı gerçekleştiği yer bambaşka bir, evet, coğrafya. Yani ne Avusturya ne Sırbistan, ne Saraybosna, eski Osmanlı toprağı, Avusturya'nın yeni ilhak ettiği bir nevi müstemleke. Burada köprüde ama Avusturya Almanya'nın müttefikiydi. Zaten Almandır Avusturyalılar biliyorsunuz. Sırplar bazı yerlerde Avusturya'nın azınlık vatandaşlarıydı. Ama Sırpların arkası, Sırbistan diye bir ülke var. Sırpların arkasında Rusya vardı. Rusya İngiltere'nin müttefikiydi ve Almanya'nın hasmıydı. İşte bu hadise İngiltere ve Almanya'ya ve onların müttefiklerine aradıkları fırsatı verdi. Ve ondan sonra dünya tarihte benzerine rastlamadığı bir felaket, 20 sene sonra yenisine rastlayacaktır, bir felaketin içine düştü.
Şimdi aslında savaşmaya niyetli olunca,
evet,
bu sözünü ettiğiniz bahaneler,
tabii,
çok da anlamsız gelmiyor insana, evet, ama ben siz anlatırken şunu düşündüm. Hani bir akrabanızı anlatırken işte halamın, kocasının, kız kardeşinin, kocasının erkek kardeşi.
Evet.
Hani böyle anlatırsınız ya, gözünüzün, evet, önünde canlanmaz, evet, böyle adım adım gidersiniz. Hakikaten siz anlatınca biraz da Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma oluyor sebebi ona benziyor. Ama tabii Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, belki tarihten biraz daha bilinen, yazılandan hareket ederek konuşacağız ama sonrasındaki anlaşmalarla aslına bakarsanız tarihe savaş sırasındaki acılardan daha büyük acılarla,
tabii,
eklendiler.
Tabii, hatta bazı anlaşmalar yeni savaşları doğurmuştur. Mesela Birinci Cihan Harbi'nden sonra imzalanan anlaşmalar, mesela Versay Anlaşması Almanlarla yapılan, Trianon Anlaşması Macarlarla yapılan, bizimle yapılan ama imzalanmayan Sevir Konferansı.
İmzalanmayan ama şartlarına uyulan, şartlarına uyulan, enteresan.
Tabii, yani şartlarına uyulan, İsmail dikte olsun ettirilen anlaşmalar daha büyük felaketleri doğurdu. Versay Anlaşması Almanya'yı çok muazzam tahrik etti. Çünkü Almanya o zamana kadar hiç karşılaşmadığı, hak etmediği demeyeyim ama bu kadarını da hak etmediği aşağılamalara maruz kaldı. Trianon keza öyle, Avusturya Macaristan'ı mahvetti. Şimdi bu anlaşmalar yeni bir savaşı doğurdu.
Tabii.
Yani 20 yıl, tam 21. yılda bu anlaşmaların yapıldığı 20. ve 20. yılda dünya çok büyük bir felakete kaydı. Bu felaketin tek sebebi bu anlaşmalar değil ama anlaşmalar ciddi bir sebep teşkil etti. Bu anlaşmaların meydana getirdiği yaralar, sıkıntılar yeni bir takım savaşları meydana getirdi. Buna benzer anlaşmalar bizim yakın tarihimizde de vardır. Mesela Rusların bir hiç yüzünden Osmanlı Devleti'ne saldırması ve Osmanlı Devleti'nin de işi diplomasiyle yürütecek yerde eski haşmetli günlerini hatırlayarak olur mu, bana bu yapılır mı diye Ruslara diklendiği bir Kırım Harbi vardır. Ruslar 1700'lerin başında tarih sahnesine çıkmış bir devlet Rusya. Ondan önce yok değil ama tarih sahnesine güçlü olarak çıkışlar odur. İlk muharebemiz Prut Muharebesi bir yenilgidir onlar için. Bizim ordumuz o zaman onların yenmiştir. Ondan sonra ama Ruslar toparlanmış. 18. asırda iki savaşta Osmanlı ordularını perişan etmiştir. Bu iki savaş neticesinde imzalanan iki anlaşma, birisi Küçük Kaynarca, diğeri Yaş Anlaşması, Osmanlıların tarihte imzaladıkları en felaket dolu anlaşmalardandır. Ve bununla Rumeli'de çok ciddi topraklar kaybedilmiştir.
Peki birlikte bir anlaşma masasına oturalım. Şimdi yaş anlaşması olsun, evet, mesela. Masaya oturalım. Evet, cepheden yenik ayrılmışsınız ama bir taraftan da hala bir gücünüz var.
Tabii.
Siyasi arenada. Ve neden böyle bir anlaşma imzalıyorsunuz?
Evet, şimdi şöyle, yani normalde niye anlaşma imzalası galip gelen? Ama tabii savaşlar her zaman yenilenin yok edilmesiyle neticelenmiyor. Bazı savaşlar vardır. Antik çağda bunun örnekleri var. Antik çağda öyle savaşlar. Mesela Moğaç anlaşması, Moğaç savaşı da öyledir. Savaşın neticesinde öyle bir yıkım oluyor ki artık karşı tarafın size oturup da bazı şeyler dikte ettirmeye zaten gücü kalmamış. Hatta öyle bir ordu, öyle bir devlet, öyle bir hükümdar kalmamış. Yani karşınızda bir muhatap kalmamış.
Devlet yıkıldıysa. Devlet,
evet, ezmişsiniz.
Elbette.
Oraya siz artık kendi doğrularınızı dikte ettireceksiniz. Fakat bakın, burada bir antır parantez. İslam kültüründe böyle olduğu zamanlar bile karşı tarafla bir anlaşma yapıyorsunuz.
Mesela Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'da ilerliyor. Her karşısına çıkan devleti kendi topraklarına katıyor. Sonra oturup bir anlaşma,
evet,
mı yapıyor?
Evet. Mesela o diyelim ki bir devleti eziyorsunuz. Toprakları tamamen sizin elinizde. Ordusu yok edilmiş. Hükümdarı öldürülmüş. Siz oranın halkıyla bir anlaşma yapıyorsunuz. Bu teknik manada, belki diplomatik manada bir anlaşma değil. Ama İslam kültüründe buna bir anlaşma deniyor. Zimmet anlaşması. Siz burada yaşayan insanlara diyorsunuz ki, ey burada yaşayan Sırplar, Macarlar, Romenler, Rumlar, her neyse, gayrimüslimler. Ben buranın yeni sahibiyim. Ben burayı fethettim kılıcımın hakkıyla. Gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Siz burada benim vatandaşım olarak oturun. Bana verginizi verin. Bunun karşılığında ben de sizin canınızı, malınızı, ırzınızı ve dininizi garanti edeyim. Ne dersiniz? Karşı taraf kabul ederse bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma neticesinde karşı taraf bir statü kazanıyor. Bu anlaşma tek taraflı bozulamıyor. Eğer biz böyle bir anlaşma yapmak istemiyoruz diyorlarsa, buradakilerin önünde iki tane alternatif var. Bir, galiplerin kölesi olmak, esiri olmak, artık esirlere ne yapılır, veya orayı terk etmek. Yani İslam kültüründe benzeri ve çağdaşı ülkelerden çok daha ileri bir diplomasi anlayışı vardır. Bunun burada antiparantez arz etmek istiyorum.
En azından o yaşanan yerleri terk etmek.
Böyle bir şey, böyle bir şey yapmak mecburiyetinde değil. Çünkü zaten yıkmış o devleti. Karşısında resmi bir muhatap yok. Ama oranın yerli halkıyla, çünkü orada yaşayacak o. Bu tabii Türk İslam kültüründe fethedilen yerler sömürge için değildir. Vatan içindir. Vatan edinmek içindir.
Bir de tabii Osmanlı'da o fethettiği yerin yönetimi içinde yerel yönetimlerden tabii, ya da orada yaşayan halktan istifade edeceği için.
Neticede siz bu bir yeri fethettiğiniz zaman, tabii bunun pragmatik sebepleri de var. Bir yeri fethettiğiniz zaman orada ekip biçilecek, ziraat yapılacak. Değirmenler çalışacak, atölye varsa onlar çalışacak.
Yönetim olacak.
Yönetim olacak, orada insanlar oluyor. Birbirleriyle kavga ettikleri zaman mahkeme olacak, polis olacak. Siz oraya birden yüzlerce, binlerce kendi adamınızı yerleştiremezsiniz. Onun için böyle bir düzeni kurmak için de orada buna ihtiyacınız var. Tabii ki bu çok büyük bir atifetin karşılığı değil. Bunda bir menfaatiniz, bir beklentiniz de var. Hı hı. Ama böyle bir durum da var. Yani benzeri devletlerde biliyorsunuz böyle bir anlaşma yok. Ezip geçiyor. Hiçbir anlaşma yapmadan, yerli halkın statüsünü belirtmeden ezip geçiyor ve bu başka problemleri meydana getiriyor. Yani orada statüsü belirsiz bir halk var. Burası sömürge mi? Bunlar sömürge halkı mı? Esir mi? Vatandaş mı? Nedir? Ondan dolayı devamlı burada bir kaynaşma, huzursuzluk, ayaklanmalar devam ediyor. Ama insanlar statüsünün adını konulduğu zaman, biz yenildik ama vatandaş olarak burada yaşayacağız dedikleri zaman durum biraz daha değişik oluyor.
Daha yani kabul edilebilir.
Daha kabul edilebilir oluyor. Şimdi tarihte yaş anlaşması ve kaynarca bizim felaket anlaşmalarımızdır ama bu anlaşmalarda Osmanlı Devleti hala vardır. Başşehir duruyor, hükümet duruyor, ordu mevcuttur. İcap ederse hazine kaynakları az veya çok mevcuttur. Kısa bir zamanda toparlanıp yeniden saldırabilir ve karşı taraf yendi ama yani bir baştan bir başa geçip de ülkeyi ezemez, mümkün değil. O takdirde oturup avantajlı bir şekilde sizinle anlaşma yapar. Anlaşmaların sebebi budur. Yani işi tadında bırakalım modudur bu. Hı hı. Ama siz gene güçlüsünüz. Güçlüsünüz. Bazı şeyleri dikte ettirebilirsiniz karşı tarafa. Ama karşı taraf da size bazı şeyleri dikte ettirebilir. Peki bunlar neye göre tespit edilebilir? Konjonktüre göre. Yani siz biliyorsunuz ki karşı tarafın gücü ne kadardır, nerede durabilir? Karşı taraf da biliyor ki siz ne kadar mukavemet edebilirsiniz.
Diplomasi zaten.
Evet, buna diplomasi deniyor işte. Bunun karşılığında karşılıklı tavizlerle bir anlaşma yapılıyor. Elbette ki yenilenin verdiği taviz fazla oluyor ama yenen de taviz veriyor. yenen de savaşa devam etmemek bir tavizdir. Bunun karşılığında elbette ki tarihi savaşlar için söylüyorum, galip gelenler umumiyete toprak kazanıyorlar. Çünkü toprak çok şey demektir. Halk demektir, para kaynağı demektir, güç demektir, manevra kabiliyeti demektir, stratejik yerlere yakınlık demektir. Hele Ruslar için, güneye inmek isteyen Ruslar için toprak kazancı vardır. Sadece toprak kazancı değil, karşı taraftan bir tazminat talebinde bulunur. Bu tazminat talebi bazen toprak olarak verilir, bazen nakit para olarak verilir. Bizi savaştırdınız, siz haksızdınız. Halbuki haksız değildi belki, haklıydı. Ama yenildiği için haksız olduğu anlaşıldı. Bu tarihi bir delildir. Mahkemelerde antik çağda ortada bir delil yoksa iki taraf savaşırdı, düello yapardı. Yenen haklı, yenilenin haksız olduğu anlaşılırdı.
Bu durumda zaten işte hala adalet sisteminde devam eden güçlünün kendini
yani
daha iyi
Tanrı ifade onun Tanrı onun kazanmasını istedi diye bir anlaşma vardır. Yani kader anlayışını kendine göre yorumlayarak suya atarlar mesela zanlıyı. Batarsa suçludur. Batmaz kurtulursa suçsuzdur. Ateşi tutar mesela. Yanarsa suçsuzdur. Yanarsa suçludur gibi buna.
Yani burada Allah'ın izin vermesiyle ölçüyorlar.
Evet, ordeal derler buna. Ateşle imtihan. Böyle bir anlayış vardı eski. İşte düellonun çıkışı budur. Düello. Kılıç konusunun aramızda. Savaş da bunun daha inkişaf etmiş bir sistemidir. Yenen diyor ki ben haklıyım çünkü galip geldim. Sen haksızsın. Demek ki sen suçlusun. Savaşa sebebiyet verdiğince bana tazminat ödeyeceksin.
Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de söylenenler aslında
Türkiye yapılan bunlar. Ondan sonra ondan önce 93 Harbi'nde Osmanlılara yüklenen yüklü bir savaş tazminatı vardı ki Osmanlı Devleti'ni mahveden amirlerden birisi oldu. Bu böyle karşılıklı tavizlerle anlaşma yapılır. Şimdi burada hala bir ümit vardır. Yani bir kere siz zaten yıkılmamışsınız. Bir de diplomasi meydanında karşı tarafın bazı eksikliklerinden, korkularından, beklentilerinden veya bilgisizliklerinden istifade ederek siz kendinizi avantajlı, nispeten avantajlı duruma getirebilirsiniz. Bunun için tabii eskilerin şöyle bir sözü vardır. Hayırlı işi uzatmayın, şer olur. Şer işi uzatın, hayır olur. Savaş bir an önce bitmeli ama anlaşma mümkün mertebe uzun sürmelidir. Anlaşma konferansını ne kadar uzun tutarsanız o kadar avantajlı durumdasınız. Hatta bu yaş anlaşmasında Mehmet Emin Vahit Efendi'nin Rusları uzun zaman oyaladığı, işte memleketten haber bekliyorum, haberci gitti geldi diyerek ondan sonra ordunun Sofya'ya kadar gelmesi mevzubahis oluyor ve savaş daha iyi şartlarda anlaşma imzalanıyor. Bu Mehmet Emin Vahit Efendi'nin bu manevrası, zaman kazanması, Rusların gafil avlanması sebebiyle nispeten bizim lehimize bazı şeyler dönebilmiştir.
Yani bu anlaşmayı bu şartlarla kabul etmezsek Sofya'ya kadar gelen ordu destekleyecek. Yeniden savaş olur.
Tehdit ediyor karşı tarafı. Karşı taraf da şimdi galip gelen de her zaman böyle gayet rahat değildir. Yorulmuş, bitmiş, yanmış, para harcamış.
Tabii onun perde arkasını biz bu taraftan bilemiyoruz.
Bilemiyoruz. Tabii haberleşmenin şimdiki kadar da güçlü olmadığı zamanlarda bunu anlamak da çok zordur. İşte bunu iyi bilenler, istihbaratı güçlü olanların eli konferans anlaşma konferanslarında da iyi oluyor. Tarihte en eski yazılı anlaşma olarak Kadeş Anlaşması bilinir. Mısırlılarla Hititler arasında. Bu yazılı anlaşma olmak, ondan önce de muhtemel anlaşmalar vardı mühimdir ama onun dışında tarihte çok enteresan veya çok değişik neticelere yol açmış anlaşmalar vardır.
Kısa bir aradan sonra hepsine şöyle bir göz atacağız. Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Tarihteki ilk yazılı anlaşmaya şöyle bir dönelim. Oradan buraya enteresan anlaşmalardan bahsedelim. Hani hakikaten böyle bir savaşın sonrasında da böyle bir anlaşma imzalanır mı dedirtecek anlaşmalar da var.
Şimdi İslam tarihinden bir anlaşma var. Onun üzerinde durmak istiyorum. Çok kişinin duyduğu bir anlaşmadır. Ama mahiyeti hakkında çok bilgi yoktur. Medineli Müslümanların Mekke üzerine yürümesi neticesinde Mekkelilerle yaptıkları bir anlaşma var. Hudeybiye Anlaşması diye bilinen bir anlaşma bu Mekke yakınlarında. Bu anlaşmada Medineliler güçlüdür. Mekkelilere nazaran artık güçlenmişlerdir. Fakat buna rağmen anlaşma maddeleri Medinelilerin aleyhinedir. Bu Medinelileri çok şaşırtmıştır. Tabii içlerinde peygamber olduğu için buna itiraz edememişlerdir ama kalben bu şaşkınlıklarını bazen dile de getirmişlerdir. Biz bu kadar güçlü olalım da Mekke üzerine yürüyelim de, yani bir adım daha atsak Mekke'yi alırdık. Niçin böyle bir anlaşma yapalım? Anlaşma maddeleri mesela o kadar ağır ki karşı taraftan Mekke'den birisi Medine'ye sığınsa Medineliler bunu iade edecekler. Ama Medine'den birisi Mekke'ye sığındığı zaman Mekkeliler bunu iade etmeyecekler. Bunun neticesinde Hazreti Peygamber şöyle bir izahta bulunuyor. Bu anlaşmayla biz artık Mekkelilerle savaş halini mütarekeye çevirdik. Birbirimize rahatça gidiş geliş imkanımız var. Biz bu sayede tebliğimizi rahatça Mekke'de yapabileceğiz ve kendimize çok sayıda müttefik elde edeceğiz. Hakikaten böyle olmuştur. Bu anlaşmadan sonra, bir mağlubiyet gibi görülen bu anlaşmadan sonra Medine'nin eli fevkalade güçlenmiştir. Ondan sonra civar kabilelerden gelip Müslüman olanlar, müttefik olanlar ve anlaşmadan kısa bir zaman sonra Mekke fethedilmiştir. Yani Müslümanların aleyhine gibi görülen bir anlaşma hadiseleri Müslümanların lehine çevirmiş ve fetih gerçekleşmiştir. Tarihte buna benzer anlaşmalar vardır. Bir mağlubiyetin neticesinde avantaj sağlayan veya bir galibiyetin neticesinde hiç avantaj sağlamayan. Mesela bizim meşhur Kırım Harbi, ondan bahsediyordum. 1854 tarihli Kırım Savaşı ki biz Ruslarla 7 kere savaştık. 2 tanesinde galip geldik. Geri kalan 5'inde çok ağır mağlubiyetlere uğradık. Fakat yenilen pehlivan güreşmeye doymaz hesabı hepsinde de savaştık. Bu da bizim için felaket oldu. Yani savaşı da biraz yenişebileceğinizi umduğunuz kimseyle yapacaksınız.
Ama o zaman güçler arasında bu kadar büyük bir fark
yoktu
olabileceğini...
Yoktu ama bir öncesi var, bir öncesi var. Yani bir ibret almak lazım. Yani bu biraz şartlılarda ve bizdeki kendine aşırı güvenin neticesidir.
Bir de ben şunu zannediyorum... özellikle Osmanlı ve Rusya arasındaki savaşta ciddi anlamda psikolojik bir baskı var.
Tabii ki.
Rusya'ya yeniliyor olmamızın. Her seferinde hem savaşı kazanmak hem de bu baskıyı ortadan kaldırmak için savaşmışız.
Bir de küçük görme var. Düşmanı, halbuki üç şey küçük görülmez. İnsan günahlarını küçük görmemeli, ateşi günah küçük görmemeli ve düşmanı küçük görmemeli. Bir gün sadrazam toplantı yapıyormuş. Rusya ile alakalı bir problem var, kriz var. Savaşmadan nasıl çözeriz diyor. Sonra içeriye bir harem ağası giriyor. Nedir diyor, sizi bu kadar diyor sabahlara kadar düşündüren, böyle böyle diyor, yani Rusya ile savaş eşiğindeyiz. Ay ilahi, düşündüğünüz bu mu diyor, ya sabahleyin hepimiz diyor hazırlanalım diyor, gidelim şu balıkçı kralın diyor tahtını başına geçirelim diyor. Balıkçı aşağılıyor balıkçı kral diye, sanki şu iki adım ötedeymiş gibi. Sadrazam diyor ki ya Rabbi şu zencinin diyor aklını bana ver de diyor ben sabaha kadar uyuyayım rahatça.
Hiç
diyor.
Yani
adamın burunda, adam ne kadar rahat, kendine güvene bakınız.
Böyle düşündüğü için uyuyabiliyor tabii, aslında.
Evet, bunun da getirdiği bir özgüven, rahatlık ki bizi hiç bu özgüven terk etmemiştir. Hala da bu vardır. Birinci Dünya Savaşı'na katılma sebebimiz de itimadı nefs olarak izah etmişti o zaman gazeteler. Kendine güven, sonu felaket oldu. Bu Kırım Harbi 3. mağlubiyetin arkasından girişilmiş bir harptir. İngiltere, Fransa ve İtalya bize yardım ettiği halde zar zor bir zafer kazandık. Zafer kazandık. Ruslar yenildi. Çok enteresan. Rus çok güçlüydü Ruslar. Buna rağmen yenildiler. Hatta Çar kahrından öldü. Birinci Nikola, yani yenilgi neticesinde. Fakat onun neticesinde bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Paris Anlaşması olarak bilinir. Bu anlaşmada bizim hiçbir kazancımız olmadı. Tazminat bile alamadık.
Neden?
Yani yendiğimizde kaldık. Rusya baskı yaptı karşı devletlere. Karşı devletler savaşın bir an evvel bitmesini istediler. Hiçbir menfaatimiz olmadan savaş bitti. Buna benzer bir savaşımız daha vardır. Osmanlı Devleti'nin son zaferidir bu. Sakarya sayılmazsa, Dumlupınar sayılmazsa. 1897 Osmanlı-Rus Savaşı bu. Yunanlılar Girit'e asker çıkardılar. Bunun üzerine Sultan Abdülhamid hiç istemediği halde Yunanlarla savaşmak zorunda kaldı. Bu savaş neticesinde yenildiler Yunanlılar 24 saatin içinde. Bunun neticesinde de bir anlaşma imzalandı, Atina Anlaşması. Fakat bu anlaşmada da bizim elimizde hiçbir şey geçmedi. Tazminat dahil. Çünkü İngiltere, Fransa işe karıştılar. Yunanistan'ı tuttular. Osmanlı Devleti bir de onları karşısına alamamak uğruna kazandığı savaştan eli boş döndü. Belki bir prestij, belki bir milli duygularda bir canlanma, belki Girit'in kısa bir zaman için kurtarılması, 14 sene için bir kurtuluş var. Ama bir şey elde edemedi. Böyle anlaşmalar da var. Yani zafer kazanmışsın ama sonu felaket.
Zaten aslında bir şeylere güvenerek savaşa giriyor insanlar. Yoksa
evet.
Yunanların Osmanlı'ya saldırması...
Tabii arkasında...
Kendi kendine alınabilecek bir karar.
Yunanlılar, Osmanlılar bunu bildiği için önceden onlarla anlaştılar. yani Avrupalılarla. Avrupalılar biz karışmıyoruz bu şeyde dediler ama savaşın Osmanlı'nın kazanacağını tahmin etmiyorlardı.
Tahmin etmediler.
İngiliz hükümeti 6 ayda geçemez Termofil geçidini demiş. Termofil geçidi Atina'ya giden bir geçittir. 300 Ispartalı filminde 300 Ispartalı'nın Perslere karşı koruduğu ve geçirtmediği geçitten Osmanlı ordusu 24 saatte geçti. İngilizler telaşlandı. Biz 6 ay vermiştik dediler. 6 ay sürer geçemez. Ondan sonra da savaş uzar. Atina düştü. Bunun üzerine hemen İngilizler işin içi devresine girdi. Böyle şeyler de var. Bizim tarihimizdeki en büyük felaket anlaşmalardan bir tanesi Karlofça Anlaşması'dır. Osmanlı Devleti hiç şimdiye kadar öyle bir kötü anlaşma yapmamıştı. Bu anlaşmada Macaristan'ı kaybetti. Koca bir Macaristan'ı kaybetti. Mora'yı kaybetti. Dalmatya'yı kaybetti. Ve muazzam bir prestij kaybı oldu. Osmanlılar da yenilebiliyormuş. Osmanlılar da toprak kaybedebiliyormuş. Psikolojisi Avrupa'ya yayıldı. Ondan sonra bu hiç bitmedi.
Çorap söküyor.
Ben bir iş adamıyla tanıştım. Vaktiyle Türkiye'nin sayılı iş adamlarından birisi bana dedi ki ben iki kere sıfır vurdum dedi. Dibe vurdum dedi. İki kere iflas ettim yani. Hanımım dahil hiç kimse bilmedi dedi. Eğer bilselerdi ben şimdi yoktum dedi. Aynı itibarla devam ettim. Aynı riskleri aldım dedi. Hiçbir şey yokmuş gibi. İnsanlar benim durumumu bilmediği için dedi. Kredi açtılar. Durumumu düzelttim, toparladım dedi.
Piyasada da böyledir zaten. Evet. Bu tür haberlerin evet. çıkmasını hiç istemez iş adamları.
Bildirmedim dedi. Yani bu iki kere dibe vurduğum iki ayrı zamanda bildirmedim dedi. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bildirmeyecek hali mi var? Artık Osmanlı Devleti dibe vurduğunu bildirmiş oldu. Ondan sonra bu çorap söküğü gibi geldi. Ondan sonra felaket anlaşmaları.
Bir de hiç savaşmadığınız yerleri kaybediyorsunuz. Bu evet. çok acı bir şey. Evet. Yani orada yaşayan halk bile bunun ne olduğunu anlayamıyor.
Anlayamıyor. Alakası yok. Morayla ne alakası var? Ama işte bazen çok kötü anlaşmalarda bile bir avantaj elde edebiliyorsunuz. Karşı tarafın gafletinden yararlanarak. Küçük Kaynarca Anlaşması'nda biz Ruslarla savaştık. Yenildik. Kırım elimizden çıktı. Çok üzücü bir anlaşmaydı. Çünkü ilk defa Müslümanlarla meskun bir toprak elden gidiyorduk. Kaynarca Anlaşması'nın hususiyeti budur tarihimizde. Karlofça'da Macaristan Mora. Müslüman yaşamıyordu orada çok fazla. Ama Kaynarca Anlaşması'nda Kırım elden gitti. Fakat Osmanlı diplomatları fevkalade zekice davranarak Ruslara şunu kabul ettirdiler. Osmanlı padişahı, padişah sıfatıyla Osmanlı ülkesindeki insanların hükümdarıdır. Ama aynı zamanda dünyadaki bütün Müslümanların halifesidir. Şimdi bu kaybettiğimiz topraktaki Müslümanlar da, Kırım'daki Müslümanlar, manevi olarak nasıl ki Katolikler papaya bağlıysa, hı hı. padişaha bağlıdır. Onun için biz burada hakim tayinini, müftü tayinini, mektep ve vakıf eserleri üzerindeki kontrolümüzü devam ettireceğiz.
Yakın zamana kadar evet. Balkanların bir kısmında evet. olduğu gibi.
Ruslar bunu kabul ettiler. Halbuki İslam kültüründe böyle bir şey yok. Halife manevi bir lider değildir. Devlet başkanıdır. Ama Ruslar bunu bilmedikleri için bu kadar derinlemesine.
Ya da kendi dinleriyle belki benzerlik kurdular. Yakınlık kurdular.
Evet, ondan benzerlik kurdular. Ve bu oyuna geldiler. Ama bu oyun asırlarca 1774'ten 1945'e kadar yani yaklaşık 200 yıla yakın bir devre. Balkanlarda ve diğer coğrafyada kaybedilen topraklarda yaşayan Müslümanlar için, Türkler için bir umut oldu. Onların İstanbul'da Türkiye ile bağlantısını devam ettirdi. Oradaki Müslümanların mektepleri, vakıf eserleri, müftüleri, varlığını, bakın bugün hala Yunanistan'da varlığını devam ettirmesi bu geleneğin bir neticesidir. Bu da mesela burada bir diplomatik zafer olarak tarihe geçer. 93 Harbi'nin arkasından biz Osmanlı bin Rus Savaşı var 1877-78. Çok büyük bir felakettir. O da Türk tarihinin en büyük felaketlerinden birisi. Osmanlı Devleti neredeyse toprakların üçte birini, dörtte birini kaybetmiştir. Tunus düşünün savaşla alakası yok. Mısır'ın savaşla alakası yok. Bunlar bile elden
çıkmıştır.
Bunlar
masaya oturan devletlerin tabii, baskısıyla.
İstedikleri şeyi veriyorsunuz. Evet. Vermek zorunda kalıyorsunuz. Aya Stefanos'ta bir anlaşma yapıldı. Aya Stefanos, yani Aziz Stefanos Yeşilköy'ün o zamanki ismiydi. Yeşilköy ismi yoktu. Makroköy.
Yani buradan baksak neredeyse evet. Şu anlaşma. Yapılar olmasa görebileceğimiz
evet
yer.
Evet efendim bu kadar yakın. Ruslar buraya kadar geldiler. Daha ilerlemediler. İlerleseler İstanbul'u alırlardı ama ilerlemediler. Ve burada bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma felaket bir anlaşmaydı. Neredeyse Rumeli Türkiye'si tamamen Rusların eline geçiyordu. Ve Osmanlı Devleti neredeyse Rusların kucağına düşüyordu. Boğazları da kaybediyordu. İngiltere korktu. İngiltere Rusları hiç sevmez. Hemen atladı bu işe. Biz de denize düşen yılana sarılır hesabı İngilizlerden yardım istedik. İngilizler bize anlaşmayı yeniden yapacağız dediler. Bu anlaşmayı tanımıyoruz dediler. Berlin'de toplanıldı. Tarafsız bir bölge. Berlin'de yeniden bir anlaşma yapıldı. Ve Aya Stefanos'un anlaşmasının şartları bir miktar hafifletildi. Buna rağmen Osmanlı Devleti için büyük bir felakettir.
Hatta
Berlin
Ruslar burada bir anıt yapmışlardır.
Anıt
diktiler
Yeşilköy'de.
Evet. Sonra...
evet. Sen Basil Katedrali'ne benzer, Kremlin'deki ona benzer bir abide yaptılar. Onu biz Ruslarla harbe girince 1914'te dinamitli havaya uçurduk.
Onun da filmini çektik. O da
evet, ilk
Türkiye'nin filmdir o. İlk filmidir.
Fuat Uskunay. Evet. O zaman ordu fotoğrafçısı bu filmi çekmişti. Film bugün elimizde yok. Fotoğrafları elimizde ama filmin kendisi elimizde yok ama ilk film olduğunu biliyoruz. Keşke yıkılmasaydı. Yani tarihi bir abideydi. İnsanlar baktıkça o çekilen acıları belki
o dönem için çok
yaşardı.
Moral bozucu ama olduğu tabii, kesinlikle.
Tabii psikolojik olarak iki adım ötede Rusların diktiği bir abidenin varlığı.
Şimdi aslına bakarsanız bu anlaşmalardan hareketle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Biz Osmanlı'yı anlarken bir şeyleri eksik anlıyoruz gibi geliyor bana, özellikle son dönemini anlarken. Şimdi Türkiye sınırları dışında kalan topraklara bakış açımız başka bir ülke gibi. Şimdi bir örnek vereceğim. Edirne. Edirne bizim batıdaki sınırımız. Biz Edirne'yi Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettik. Sonra geri aldık.
Tabii Balkan abinde kaybettik. Bir seneden fazla Bulgarların elinde kaldı.
Sonra geri aldık. Edirne bizim.
Evet.
Vazgeçer miyiz?
Evet. Değil. Vazgeçmeyiz.
Ama onun bir kilometre ötesindeki, yani bu hadi alalım elimize silahımızı savaş yapalım anlamında değil. Sadece hani biliyorsunuz benim de yakınlığım sebebiyle biraz daha belki empati kurabilmeleri açısından söylüyorum. Son derece enteresan. Yani
Edirne ile aynı zamanda fethedilen veya biraz daha sonra fethedilen Selanik, Üsküp en az Edirne kadar Türk ve Müslümanken bunlar elden çıktı. Evet. Selanik'i tek tüfek atmadan terk ettik. Osmanlı Devleti'nin en mühim şehirlerinden birisiydi.
Ve yeni devletin kurucusu Atatürk'ün
doğduğu yerdir. Düşünün buna rağmen sanki orası bizim hiç olmamış gibi geliyor. Bu da psikolojik bir durum.
Son derece enteresan. Evet. Ben bunu kendi ailemdeki genç nesillere anlatırken bile hani orası neresi dediğimde başka bir ülke diyorlar. Şimdi, doğru, şimdi başka bir ülke ama
şimdi efendim,
benim annemin doğduğu yer yani.
Biz çocukken çeşitli hocalarımızın veya çeşitli şahısların, milletvekillerinin biyografileri neşredilirdi bir vesileyle. Kitabının arkasında olurdu veya tayin edilirdi bir yere bakardık. Biyografisinde doğum yeri Üsküp, Selanik, Dedeağaç, Dimetoko, Haskovo, Razgat, Rusçuk, Varna böyle çoktu. Orada Yemen, Şam, Nablus, Trablus, Lübnan, Beyrut böyle doğumu olanlar vardı. Nüfus tezkeresinde böyle yazıyor. O zamanlar bunlar sağdı benim çocukluğumda. Şimdi biz o zaman bunların hepsinin bizim vatan parçası, yani ürpererek dehşetle görürdük ki bunlar bizim vatan parçalarımızdır. Şu anda biz de vatandaşımız olarak yaşayan bir insan orada doğmuş. Hı hı. Oralıdır yani. Ama şimdi tabii bunlardan kalmadı aramızda. İnsanlar da çok fazla kökenlerini merak etmediği için sanki buralar bizimle hiç alakası olmayan yerler gibi. Evet. Şimdi çocuklara sorsanız Üsküp neresi? Yugoslavya'nın şehri diyorlar. Evet. Yani hiç alakası yok oranın. Halbuki Üsküp hiçbir zaman Sırp şehri olmamıştır. Hiçbir zaman Makedon şehri olmamıştır. Çok eski antik çağlarda belki. Yani asırlarca. Ama
tabii şehir olarak kuruluşu Osmanlı ile birlikte.
Evet. Enteresandır. Bu yani siyasi hafızanın, tarihi hafızanın çok çabuk silinmesi, çok çabuk değişmesi dikkate değer bir husustur.
Edirne ve Hatay bende bu hissi çok kuvvetlendiriyor. Evet. Aslında biraz daha farklı bir şekilde anlatmak lazım zannediyorum.
Antakya neyse Halep olur. Hatta Halep daha çok Türktür Antakya'ya göre. Buna rağmen Halep'i karşıda olmasını gayet tabii buluyor insanlar. Halep neresi dediğimde Arap şehri diyorlar. Halep'in yarıdan fazlası Türktür. Türkiye'de çok Halepli vardır. Halep asıllı vardır. Antakya mesela Arap'tır. Ahalisi ekseri Türk azdır orada. Ama orası yani enteresan bu tarihi hadiseler.
Bizim arkadaşımız çalışmıştı radyoda. Kulaklığını çınlatalım sevgili Mehmet. Sarı saçlı, mavi gözlü ve Halepliydi.
Olabilir tabii. Mümkün. Mümkün. Yani benim bir öğretmenim vardı Amman'da. Halen Aşif Nablusluydu. Filistinli yani. Sarışın mavi gözlüydü. Ve ben şaşırdım hatta. Dedi ki Cebel Arap'ta dedi sarışın mavi gözlü çoktur dedi. Cebel Arap diye Arapların yoğun olarak yaşadığı ve çok fazla karışmamış bir bölge vardır. Orada dedi sarışın mavi gözlü Arap çoktur. Arapların esmerliği bir tabii bir sebepledir. Yani güneşin yakıcılığı sebepledir. Ama işte anlaşmalarla bazen savaşlarla alınanlar anlaşmalarla kaybediliyor. Bazen anlaşmalarla alınanlar sonra tekrar kaybediliyor. Yani bu basalarda kaybedilen kazanılanların haddi hesabı yoktur.
Evet.
Evet, belki bazen çok enteresan şeyler meydana getiriyor. Bir Vestfalya Anlaşması mesela 1648 tarihli dünya tarihini değiştirmiştir. Avrupa biliyorsunuz 150 yıl Katolik Protestanlar arasında bölünmüş ve savaş yapmıştır. Bu savaşın neticesinde yüzlerce binlerce insan ölmüş. 100 yıl devam etmiş bu savaş, 100 yıldan fazla. Sonunda Vestfalya Anlaşması'yla savaş sona ermiştir. Ve ondan sonra artık Avrupa'da Katoliklerle Protestanların barışı başlamıştır. Enteresan değil midir? 1648 Vesfalya Anlaşması, 1683 Osmanlıların Viyana önünde bozguna uğrayışı. Avrupalılar artık birleşmiştir.
Ve güçlenmiştir.
Ve güçlenmişlerdir. Bu anlaşma bizim tarihimizin de bir dönüm noktasıdır. Yine mesela 1815 tarihli Viyana Kongresi. Napolyon basit bir Korsikalı askerken generalliğe terfi etmiş. Generallikten konsüllüğe, konsüllükten imparatorluğa.
Çok hızlı bir şekilde.
Yani 1799 konsüllüğüdür, 1804 imparatorluğudur. 10 sene imparatorluk yapmıştı 1814'e kadar. Ve yenilmiş, gitmiş, tekrar gelmiş sürgüne. Ve 1815'te yani 11. İmparatorluk yılında ve Fransa'da çok değişiklikler yapmış. Muazzam Avrupa birleşmiş ve onu yenmiştir Waterloo'da. Onun arkasından Viyana'da bir anlaşma. Bu anlaşma, Viyana Anlaşması, Viyana Konferansı, Avrupa'nın sınırlarını tekrar çizdiği gibi, bugünkü Fransa'yı, Almanya'yı, İtalya'yı da az çok belli etmiş. Diplomasi tarihi de orada yazılmıştır. Yani ondan önceki diplomasi artık tarihe karışmış. 1815 Kongresi diplomasinin de yeni kurallarını, yeni kaidelerini meydana getirmiştir. Şu anda dünyada cari bulunan diplomasi kaideleri, anlaşma usulleri hep 1815 tarihli Viyana Kongresi'ne, yani 200 yıllık bir mazisi vardır.
Son olarak aslında şunu söyleyebiliriz. Bir savaş başlar, cephede biter ama anlaşma imzalanıncaya kadar aslında bitmez.
Savaş devam ediyor demektir. Yani mütarekeyle silahlar bırakılır. Mudanya mütarekesi bizim silah bıraktığımız tarihtir. Ama Lozan Anlaşması'na kadar fiili olarak savaş devam etmiştir. Lozan 1923 Temmuz, İngilizlerin İstanbul'u boşaltmaları Ekim'in 6'sıdır. O senenin Ekim'ine kadar beklemişlerdir. Tabii anlaşmada bir takım dikteleri var. O diktelerin yerine gelmesi için de bekliyorlar. Yani Türkler bir anlaşma imzaladı, taahhüt etti ama onu yapacaklar mı? Bu dikteyi
bir daha gelmek gerekmesin diye.
Yani dediğiniz gibi bazen anlaşmayla da bitmez. Anlaşmanın her iki ülkenin parlamentolarında kabulü lazımdır. Onu da beklerler ve İngilizler Lozan Anlaşması için bunu beklemişlerdir. Yani ülkeyi terk etmek için askerleriyle. Yani savaş fiilen anlaşmadan sonra da bir müddet daha devam eder. Savaş kılıcı insanın başında parlamaya devam eder.
Devam eder ve zor dönem tabii.
Evet.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.